Kutsal kitap tek bir kitaptır ama aslında 66 kitaptan oluşan bir kitaplıktır. Eski Antlaşma, İsa Mesih'ten önce yazılan 39 yazıdır. Bu kitapların ilk beşi Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kitaplardır. Bu beş kitap dünyanın ve Yahudi halkının kökenlerine ilişkindir. Bunlar tekvin ya da yaratılış, çıkış, yeni çevriyle Mısır'dan çıkış, Leviler, sayılar ya da çölde sayım, tesniye ya da yasanın tekrarıdır. Leviler kitabının ana konusu Yahve'ye yani Tanrı'ya olan kutsallıktır. Yorumuna başladığımız Levililere kutsal kitabın en önemli bir parçası deniyor. Ben de Levililerin kutsal kitabın en önemli kitaplarından biri olduğunu görüyorum. Dindar olmaya çalışan insanların yüreklerine bu kitabın haberini koyabilsem, tüm boş tapınmalar, dinsel kurallar, cansız töreler son bulurdu. Leviler kitabında yazılanları gerçek anlamda anlamak buna bağlıdır. Leviler kitabında İbranileri Sina Dağı'nda görüyoruz. Tanrı'nın 10 emri verdiği yer olan Sina Dağı'nda Leviler kitabı başlar ve yine Sina Dağı'nda son bulur. Çıkış kitabının sonunda Tanrı'nın buyruklarına göre tapınağın kuruluşunu ve tapınağın Tanrı yüceliğiyle dolduğunu okuyoruz. Leviler kitabı tapınağın düzenine ilişkin buyrukları vererek devam eder. Kitap İbranice vayik rah sözcüğünden geliyor, anlamı da ve çağırdı demektir. Tanrı bu halkı önünde nasıl yürümeleri gerekir diye tapınakta kendisiyle buluşmaya çağırır. Yeni Antlaşma'da da çağrılanlar sözü kullanılıyor ki bu kilise yani imanlılar topluluğu için kullanılıyor. Kilise Yunanca'dan gelme bir sözcüktür. Eklasiyadır. Bu isimdir. Bunun fiili ekaleo'dur. Ek, den demek. Kaleo, çağırıyorum. Den çağırıyorumdur. Fiilden isim yapılıyor ve eklasiyo oluyor ve kısaca çağrılanlar demektir. Den çağrılanlar yani günahtan, dünyadan, ayrıcılıktan, düşmanlıktan, her tür pislikten ve işe yaramazlıktan yararlılığa çağrılanlar. Rabbin sevgisi, doğruluğu ve kutsallık ilkelerinde yaşamaya çağrılanlar. O günlerde Tanrı tapınaktan çağırarak halkın kendisine gelmelerini istedi. Bugünlerde de Rab ise bizleri kendisine çağırıyor. Koyunlarım sesimi işitirler diyor. Demek ki Leviler kitabı bize harika bir haber getiriyor. Leviler bir tapınış kitabıdır. Leviler kitabında kurban, töre, ibadet kuralları, ayın düzeni, buyruklar, yıkamalar, toplantılar, kutsal günler, dikkat edilecek şeyler, koşullar, uyarılar yoğunlaşıyorlar. Tüm bu fiziksel görevler ruhsal gerçekleri öğretsinler diye verildiler. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Tüm bunlar uyarı niteliğinde başlarına geldi. Bizlere de öğüt olsun diye yazıldı. Bu olaylar bizim için uyarı niteliğindedir. Önceden yazılan her söz bizi eğitmek için yazıldı. Öyle ki kutsal yazının sağladığı katlanış ve yüreklilikle umudumuz olsun. Elçi Petros, eski antlaşmanın bizi ruhsal gerçeklere yönettiğini söylüyor. Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler, kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. Bu konularda kendilerine değil, sizlere hizmet sundukları onlara açıklandı. Yine İncil'den İbraniler 11:13'te şöyle okuyoruz. Bu insanların tümü iman ortamında öldü. Vaatlere kavuşamadılar ama onları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve göçmen olduklarına açıkça tanıklık ettiler. Leviler kitabı Mesih'i harika bir şekilde bize açıkladığı için bize birçok şahane yönergelerde bulunuyor. Bir yorumcu Leviler kitabına girişinde şöyle diyor. kurban ve törenler üstüne kuracak temel olamadığı halde, yani bunlarla hiçbir şeyi kanıtlayamadığımız halde, yine de biz bir kere Mesih'i ve sırlarını bulunca Mesih'i ve Mesih'te saklanan gizleri açıklamak için, hem de yeni yaşamı olanı açıklamak için resimleri, yani mecazları, benzetmeleri ve örnekleri kullanabiliriz. Dünyanın bütün sözlerinden bunlarla daha canlı ve ince şekilde onları anlatabiliriz. Evet, bugün törenler, ayinler aracılığıyla özel bir yerde tapınmamıza gerek yoktur. Yahudi ulusu tören ve ibadet kurallarına uymaktaydı ama İsa Mesih kuyu başındaki Samiryalı kadına şöyle dedi: "Bana inan ey kadın, vakit geliyor, o zaman babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz, bizse bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerden gelir ama gerçekten tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları vakit geliyor ve işte o vakit şimdidir. Çünkü baba kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir." Levililer kitabının haberi iki noktada açıklanıyor. Bir, Levililer kitabı Tanrı'ya giden yolun kurban aracılığıyla olduğunu öğretiyor. Kefaret sözcüğü bu kitapta 45 kere geçer. Kefaret, saklamak, örtmek anlamına geliyor. Boğaların ve tekelerin kanı gerçekte günahı ortadan kaldıramazdı. Mesih gelip tüm günahları kaldırıncaya kadar kesilen kurbanlar bir yerde günahı örtüyordu. Nitekim Pavlus Romalılar 3:25. ayette buna değindi. Tanrı İsa'yı kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu, böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Tanrı, boğaların ve tekelerin kanının günahların kaldırılması için, yani kefaret olarak asla kabul edemezdi. Ancak kanın akıtılması gerekliydi. Bunu istedi Tanrı. Mesih gelinceye kadar dökülen kurban kanları günahı bir süre için, geçici bir süre için örtüyordu. Yani Tanrı eski antlaşmada kurban kanlarıyla bu günahları örtüyordu belirli bir süre. Ama günahlar örtülü olarak duruyordu. Ancak Mesih gelince tüm günahların borcu tamamen ödendi. Mesih'in döktüğü kan hem geçmiş, hem şimdiki, hem de gelecek günahları ödedi. Kefaretle ilgili olan anahtar ayetlerden biri Leviler 17. bölüm 11. ayettir. Çünkü etin canı kandadır ve ben onu mezbah üzerinde canlarına kefaret etmek için size verdim, çünkü candan ötürü kefaret eden kandır diye okuyoruz. Tanrı'ya giden yol kurban aracılığıyladır. Kan dökülmeden de günahın bağışlanması yoktur. 2. Leviler kitabı bize Tanrı ile yürümenin kutsallık aracılığıyla olduğunu öğretiyor. Kutsallık sözcüğü bu kitapta 87 kez geçer. Ve bana kutsal olacaksınız çünkü ben Rab kutsalım ve benim olmanız için sizi uluslardan ayırdım diyor Leviler 20. bölüm 26. ayette. Tanrı seçtiği halkın yaşantılarının her fiziksel yönünü içeren sosyal yaşantıya, güncel konulara ilişkin kesin yasalar verdi. Bu yasaların günümüzde bir de ruhsal yönleri ve uygulamaları vardır. Bu yüzden Leviler kitabını incelemek çok önemlidir. Görüyorsunuz ki Mesih'in dökülen kanı günahlı insanı Tanrı'ya yaklaştırıyor. İncil'den İbranilere olan mektupta şöyle diyor: "Başkahinin kendisinin olmayan kanla her yıl kutsallar kutsalına girmesi gibi İsa'nın kendini birçok kez sunması söz konusu değildir. Böyle olsaydı dünyanın kuruluşundan bu yana onun birçok kez işkence çekmesi gerekirdi. Ama gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için bir tek kez göründü. Mesih'in kanı aracılığıyla bağışlanmış olanlar Tanrı'yı sevindirmek ve ona tapınmak için kutsal bir yaşam sürmeliler. Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın, kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin diyor İbraniler 13. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Yeni antlaşmanın ışığıyla Leviler kitabına bakıldığında İsa Mesih'i simgeleyen harika değerler ortaya çıkar. Birçok Mesih imanlıları Leviler kitabını sıkıcı bulur. Bu nedenle bu kitabı okuyup inceleyen çok az imanlılar topluluğu vardır. Gerçekten de bu kitabı anlamadan, simgeleri bilmeden okumak sıkıcı ve çok zordur. Ama kitabı inceledikçe oradaki değerleri, hazineleri göreceğiz. Leviler 1. bölümden 7'ye kadar olan bölümlerde 5 sunu görülüyor ki, bu sunular Mesih'in açık ve berrak minyatürlerini gösterir. Onun kişiliğinin derinliğini ve ölümünün özelliklerini sergilerler bu sunular. 2. 8. bölümden 10. bölüme kadar olan kesimlerde kahinlerin adanışı yer almaktadır. Tanrı'ya adanmak, kutsal bir yaşam sürmek. Ne yazıktır ki günümüzde Tanrı'ya tam olarak adanmak, kutsal bir yaşam sürmek için pek özen gösterilmiyor. Bunlara fazla değinilmiyor. Üçüncü noktada 11. bölümde halkın sağlığı için pehrizlerden söz ediliyor ki bunlar da bugün bizim ruhsal yiyeceklerimize simgeliyor. 4. 12. bölümde anneliğe dikkat çekiliyor. Tanrı'nın kadına ilişkin düşüncelerine yer veriliyor. 13. bölümden 15. bölümler arasında cüzzam hastalığı ve bu hastalığın tedavisine dikkat çekiliyor. Neden cüzzam hastalığına bu kadar uzun yer veriliyor? Genelde cüzzam hastalığı kutsal kitapta günahı ve kirliliği gösteriyor. Yani insanın Tanrı ile olan ilişkisini kirleten bir resim olarak görülüyor. Bu günah ve kirlilikten arınmanın ve temizlenmenin yolu Mesih'in ölüm ve dirilişiyle olanaklıdır. Bu iki kuşun az kullanılan kurbanıyla simgelenmektedir. Dostum sen ve ben günahın bu dünyadaki kirletmesinden kaçacak olursak Mesih'in ölümle dirilişi ve yaşamımıza kullanmamızla ilgili birçok şeyler bilmeliyiz. 6. nokta. 16. bölüme geldiğimizde, Leviler 16. bölüme geldiğimizde orada büyük kefaret gününü görüyoruz ki bu da İsa Mesih'in kurban oluşunu her yönüyle simgeler. Bölüm 17'de tapınaktaki sunu, sunağın önemi, Mesih'in çarmıhının önemini vurguluyor. Bölüm 18'den 22'ye kadar olan kesimde bu halkın güncel yaşantılarındaki ufak tefek ayrıntıları vurgulayan yönergelerle insan ailesinin Rab ile olması gerektiğini gösteriyor. Başka deyişle, Tanrı senin aile yaşamının, işinin, sosyal yaşamının kendisine bağlı olmasını ister. Dostum, Tanrı'yı hayatımızın dışına bırakmamalıyız. 23. bölümde bayramlar listesi yer alıyor. Bu da Tanrı'nın gelecek zamanla ilgili programını bildirir. 24. bölümden 27'ye kadar olan kesimlerde ülkeyi yöneten yasalar, tarihin renkli sayfaları ve gelecekteki egemenliğine yönelik ön bildiriler, yani kehanetler yer almaktadır. Rabbin seçtiği halk, vaat edilen ülke birbirine bağlı ve örülmüş durumdadır o günden sonsuzluğa dek. İlk üç kitapta birbirini izleyen şu bağlantılar vardır. Yaratılışta insanın günaha düşüşünü, mahvını görüyoruz. Çıkışta insanın bağışlanmasını ve Leviler kitabında ise insanın Tanrı'ya tapınmasını görüyoruz. Çıkış ve Leviler'de şu özellikleri görüyoruz. Çıkışta kurban aracılığıyla kişinin bağışlandığını, Leviler'de ise arıtıldığını görüyoruz. Çıkışta Tanrı insana yaklaşıyor, Leviler'de insan Tanrı'ya yaklaşıyor. Çıkışta Mesih kurtarıcıdır, Leviler'de Mesih kutsal kılandır. Çıkışta insanın suçu, Leviler'de insanın kirliliği vurgulanır. Çıkışta Tanrı dağdan, Levililerde Tanrı tapınak içinden konuşur. Çıkışta insanın Tanrı'ya yakın gelmesi, Levililerde ise insanın Tanrı'ya yakın yerde kalması sağlanıyor. İbranice'de ve sözcüğü sık sık cümlenin hem de bölümün başında kullanılır. O yerlerde aslında yeni cümlenin ya da bölümün başladığını açıklar. Eski İbranice'de cümlenin sonunda nokta falan yokken bunun yerine ertesi cümlenin başında ve sözcüğü kullanılırdı. Türkçe yubil sözcüğü İbranice'de yobel şeklinde bulunur. O sözcük Almanca'ya yubil olarak çevrilmiştir. O da sevinç nidaları anlamına gelir. Şimdi Leviler kitabının birinci bölümüne kısaca bakalım. Konu yakmalık sunu. Bu sunu insanlarca bilinen en eski sunudur. Habil, Adem'in oğlu Habil Tanrı'ya böyle bir sunu getirmişti. Nuh ve İbrahim de bu çeşit adak sundular. Tüm adaklar tunç sunak üzerinde yapılırdı ama özellikle yakmalık adak bu sunak üzerinde sunulduğundan tunç sunağı aynı zamanda yakmalık sunağı da denir. Sunak ismini bu yakmalık adaktan almıştır. Bu adak öneminden ve öncelik payından dolayı 5 çeşit adaktan birincisi olarak önümüze çıkar. Bu sunu eski deyimle adak en derin anlamıyla İsa'nın ölümünü resimlemektedir. İnsan bu adağın en derin anlamını açıklayamaz. Çünkü bu adağın çizdiği resimde Tanrı'nın Mesih'te gördükleri betimlenmektedir. Biz hiçbir zaman Tanrı'nın Mesih'te gördüklerini göremeyiz. Burada ancak kutsal ruhun açıklayabileceği derin bir sır ile yüz yüze gelmekteyiz. Yakmalık sunu İsa Mesih'in kişiliğinden söz eder. O bizim yerimizi alandır. Elçi Paulus bu gerçeği Efesoslara yazdığı mektubunda belirtir. Mesih'in bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel kokulu beğenilir sunu olarak Tanrı'ya kurban verdiği gibi sizler de sevgi içinde yaşayın diyor Efesoslar 5 ayet 2'de. Rab Musa'yı çağırıp buluşma çadırından ona şöyle seslendi diyor Leviler 1. bölüm 1. ayette. Rab Musa'yı buluşma çadırının içinden çağırdı. Artık 10 buyruğu verirken yaptığı gibi Sina Dağı'nın tepelerinden gök gürlemesi ve şimşeklerle seslenmiyor. Burada buluşma çadırının içinden ona barış içinde sesleniyor. Rab Musa'yı çağırdı. Değerli kardeşim, Tanrı'nın sesi onu duymak isteyenlere yöneliktir. Bunu görmek ve anlamak çok önemlidir. Günümüzde de Tanrı insanları kendisine çağırmaktadır. Barış ve esenlik bulmaya çağırmaktadır. Kilise yani inanlılar topluluğu zaten Tanrı'nın çağırdığı kişilerden oluşan bir topluluktur. Rab onları çağırdı ve bir beden oluşturdu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik ararlar. Ama biz çarmıha gelmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir der haberci Paulus. Çağrılmış olanlar derken sadece Tanrı'nın seslenişini duyan insanlardan söz etmiyor. Bu seslenişe doğru tepkiyi gösteren insanlardan söz ediyor. Şimdi size şu soruyu sorayım. Siz onun sesini duydunuz mu kardeşim? Onun çağrısına gerekli tepkiyi gösterdiniz mi?